Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar. Merhaba.
Merhaba, başladık.
Evet, başladık. 18. program eğer yanlış saymıyorsak.
Ya ben o sayıları kaçırdım da. Şimdi nereden başlayalım?
Bence şeyden başlayalım. Bugün senin kitabın çıktı. Bugün değil de bugün yarın çıkacak.
Herhalde evet, çıkacak.
Adem. Onun öyküsünden, basılış öyküsünden bir parça bahsetti. Nereden çıktı bu kitap?
Edebi şeylerden çıktı.
Yok. Sende nereden çıktı?
Ha, benden. Ben de zaten Metis Defter diye bir dergi yayınlıyordu. Bilenler bilir. Metis Defter dergisi. Hı. Oraya öyküler vermiştim. Daha sonra Gece Yazısı'nda bir öyküm çıktı. Bir takım böyle şey, yurt dışında antolojileri alındı falan. Hani böyle birikmiş öyküler vardı.
Hepsi yayınlanmış öyküler.
Çoğu yayınlanmış ama şey 3-4 tanesi falan yeni işte öyküler. Zaten notlar alınmıştı. Onlara da ekledim, öyle bir dosya oluşturdum.
Sen öykücü müsün, romancı mısın da anlamadım gitti.
Ya iki arada bir derede bir adamım ben herhalde. Çünkü o öykü, bu kitapta da böyle uzun bir anlatı mantığı var. Zaten bir listeye de yaptım onu. Bir takım öyküleri hatta dönüştürdüm. Hepsine Adem adlı bir kahraman ya da evet, işte bir kişi koymaya çalıştım. Böyle romanımsı, romanlı hikaye arasında ama ayrı ayrı okunacak öyküler bunlar. Aslında Hergele Aşıklar da öyledir. Genel bir bütün iyi kötü vardır da şeydir, bölük bölçük parçalı bir yapısı vardır, bilirsin.
Hangisi daha senin hoşuna gidiyor, roman mı öykü mü?
Ya roman okumak benim daha fazla hoşuma gidiyor ama
yazmaktan bahsediyorum oğlum.
Yani yazmaya gelirsek ya herhalde böyle öykülerden, ufak ufak öykülerden bir bütün oluşturmak. Onun ismi ne bilmiyorum da hoşuma gidiyor yani. İki arada bir dere diyeyim. Sorma bana. Neyse, işte bugünlerde falan çıkacak herhalde, bakalım. Bir kitap fuarına gideceğiz değil mi sen de şimdi?
Ha.
Var mı keyfin? Gidecek miyiz?
Gideceğiz.
Bakalım çıkmış mı, dağıtmışlar mı? Gelelim evet. Mi Ece Ayhan'ımıza?
Gelelim bakalım.
İsmail Beşikçi. Ece Ayhan'la ilgili bir yazısı, söyleşisi var. Onu buldum internette. Onu paylaşmak istiyorum ben. Hı. Şimdi bunu okumak ister misin aslında?
Hayır, hiç okutma bana.
Tamam. Ece Ayhan'la 1991 sonlarında Ankara'da Onur İş Yanı'nda karşılaşmıştık. Yurt Kitap Yayını ziyarete gelmişti. O zaman el örgüsü bir kazak giyiyordum. Bu kazağı fotoğraflarda da görüyorum dedi. Bu kazaktan hareket ederek ruh halimi, aile ilişkilerimi tahlil etti. Çok mutlu olmam gerektiğini, zaten öyle olduğumu söyledi.
Evet.
Çok yapmış mıydı bir, sana, var mı öyle?
Kesinlikle. Tipik Ece Ayhan hareket. Ha.
Hayır, senin giysilerinden yani hareketle seni tahlil etti mi?
Ederdi. Ederdi.
Eyvallah. Ha. İsmail Beşikçi devam ediyor. Osmanlı toplum yapısı, devlet, devletin baskı araçları, toplumda aydın kategorisinin nasıl oluştuğu işlevi, resmi görüş gibi konularda konuşmuştuk. İdris Küçükömer'le ilgili olarak da konuşmuştuk. İdris Hoca ortak bir tanıdıktı. Ece Ayhan muhalif bir şairdi, aynı zamanda yazardı, bir etikçiydi, mülkiyeliydi. Bu düzende mülkiyenin ne anlama geldiğinin bilincine varmış, çok az mülkiyeliden biriydi. Devlet ve Tabiat kitabındaki Meçhul Öğrenci Anıtı şiiri bu bakımdan dikkate değer. Bu şiirde Ece Ayhan devletin yığınlara hizmet götürmede bir teknik araç değil, tüm toplum üzerinde, bu arada eğitim kurumları ve öğrenciler üzerinde ne yoğun bir baskı kurduğunu, geliştirdiğini anlatır, diyor Beşikçi. Sonra şiirden bir dörtlük örneği vermiş. Buraya bakın, burada bu kara mermerin altında bir teneffüs daha yaşasaydı, tabiattan tatlıya kalkacak bir çocuk gömülüdür. Devlet dersinde öldürülmüştür. Şimdi Ece Ayhan ismi bende bir hüzün de yaratır, diyor Beşikçi. Hastalığı sırasında Çanakkale'de hastanede hastanede yatarken Başbakan Bülent Ecevit'e başvurup maddi ve manevi yardım talebinde bulunmuş. Bu konuyla ilgili olarak basında bazı mektuplar, haberler yayınlanmıştı. 1990'ların sonları. Basın bu isteklerin makul düzeyde karşılandığını da yazıyordu. Basın bu konuyla aydınlara sahip çıkalım, devlet aydınlarına sahip çıkmalı diyerek bir süre ilgilenmişti. Bunlar önemli değil, önemli olan şudur. Böylesine direngen, muhalif bir şaire öl fakat inleme felsefesine uygun bir yaşam daha çok yakışırdı demiş Beşikçi.
Ha, benim bildiğim kadarıyla Ecevit'ten yardım istemedi, maddi ve manevi destek istemedi. Ecevit'in kendisinden böyle bir teklif geldi. Ece Erhan'ın kendisinin söylediği, işte yardımcısı vardı. Onu görevlendirmiş.
Ecevit.
Ecevit. Ece'nin her türlü sağlık sorunlarıyla, ki bacağının kesilme döneminden bahsediyor galiba. O dönemde Gata'da bir tek kesmeden kurtaran teknoloji, tıbbi teknoloji Gata'da varmış. Ve sivil birinin Gata'da yatması da imkansız. Ecevit devreye girerek, Ecevit'in yapabildiği şey bu. Bir ikincisi de özel bir bakım evine yerleştirmek, onun giderlerini karşılamak. Bu da büyük bir şey değil.
Bir de bu şey Beşikçi'ye yakışmamış bence. Öl fakat inleme felsefesine uygun bir yaşam sürseymiş daha iyi olmuş Ece. De şey var işte, Cemal Süreyya'nın dizeleriyle yanıt verilebilir diye not almışım ben. Ya sizin hiç babanız öldü mü? Hani
İsmail
öl
Beşikçi.
Öl fakat inleme. Ha. Beşikçi abi yapma böyle.
Senin hiç bacağın kesildi mi?
Şimdi ya bu geçen dede konuştuk ya, meçhul öğrenci anıthane 169 muydu?
128.
128 pardon.
1970'te yazılmış bir şiirde Nilgün Marmara'nın ilkokul numarası ve mezar numarasının 128'in geçiyor olması enteresan gelmiyor mu kimseye?
Ya şöyle bir şey var şimdi. Bu konuşuyoruz ya, 128'e dönelim. Sivil Denemeler Kara Atlı kitabında Müslüm Batuk ile yaptığı söyleşide şöyle diyor Ece Ayhan. Şimdi Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde bir zamanların öğrenci liderlerinden olan Battal Mehetoğlu polisçe öldürülüyor. Cenazesinde Battal'ın annesi İnsaf Ana'ya birisi neler hissettiğini soruyor. Şöyle diyor İnsaf Ana. Ah ki oğlumun emeğini eline verdiler. Meçhul öğrenci anıtı budur demiş Ece. Ya bu şimdi şey, Battal Mehetoğlu kimdir? İşte o dönemde neler oldu? Biraz onları ben bir araştırdım. Biraz bilgi verelim istersen. İyi yapmış.
Aferin.
Şimdi Şubat 1969'da 6. Filo İstanbul'a geliyor. Hı. Gençler protesto ediyorlar. Meşhur. Şimdi bu gençlere saldırı düzenleniyor. Bu saldırıda Komünizmle Mücadele
Enteresan.
Derneği.
Ha.
Tabii şey, etkin rol oynuyor. Başrolde Komünizmle Mücadele Derneği var. Şimdi bu dernekte, yani faaliyette bulunan Mümtaz ve günümüzde çok tanınan politik şahsiyetler.
Kimler mesela?
Ha, internette göz atsın, göz atsınlar.
Bildiklerini söylesene veya sen kulağına
ya
söyle,
benim
ben
bildiğim,
söyleyeyim.
Sen Turgut Özal, hı, Abdullah Gül, hı, yani şey İsmail Karaman, hı, meclis başkanı. Başka? Yani yok yok diyebilirim. Necip Fazıl Kısakürek.
Hiçbirisi şaşırtmadı beni. He.
Yani bu gibi mümtaz isimler yer alıyor. Zaten bir de şey var. Muhafızkar siyasete giriş kartı gibi bir şey olmuş. Yani bu dernekte faaliyet göstermeyeni neredeyse herhalde sağ siyaseti mi diyeyim almıyorlar gibi bir şey var. Yani neredeyse var. Şimdi sloganlarından en popüler olanı şöyle. Bu hoşuma gitti. Tip tip tipsizler.
Aa, çok iyiymiş.
Türkiye İç Partisi'ne. Allahsız komünistler. Amerika gitsin, Rusya mı gelsin? Şeriat, şeriat.
Çok iyiymiş. Bir daha söylesene.
Tip tip tipsizler. Allahsız komünistler. Amerika gitsin, Rusya mı gelsin? Şeriat, şeriat. Herhalde böyle seslendirmişler. Şimdi devam edelim mi?
Et bakayım.
Yine aynı yıl, yani 1969'dayız. Yıldız Teknik'te okuyan Mehmet Sevinç Büyük de öldürülüyor. Solcu öğrenciler bunun üzerine üniversiteleri işgal etmeye başlıyorlar. Bu işgallerden birinde nöbet tutan isim işte Ece Ayhan'ın şiirindeki Battal Mehetoğlu. Bu Battal Mehetoğlu Sabaha karşı nöbet tuttu okulun kapısında. Yüzlerce kişinin saldırısı ardından kurşunlanarak öldürülüyor. 14 Aralık 1969'da, işte yani Ece Ayhan'ın meçhul öğrenci anıtında söz ettiği, daha doğrusu anıtını diktiği ölü budur. Bu sırada başka bir Şubat ayında 2014'te şu olay yaşanıyor. Konu Türk Edebiyatı 12. sınıf ders kitabı. Kitabın içeriğini anayasa ve kanunlara uygunluğu açısından inceleyen uzmanlar, kitabın ikinci ünitesinin 8. kısmında ikinci yeni sonrası toplumcu şiir başlığı adı altında yer verilen konudaki meçhul öğrenci anıtı şiirini devletin manevi kişiliğini zedeleyecek ifadeler barındırmaktadır gerekçesiyle çıkarılmasını öneriyor.
Ama bak, bu öneri çok anlaşılır bir şey. Şimdi aynı şeyi yapacağız. Yine aynı şeyi yapacağız. Adamlarla aynı salaklığa düşmüş olacağız. O şiiri anlayabildiklerini hiç düşünmüyorum. Onlar için devletin manevi şahsiyetine saldırı sadece şudur: devlet dersinde öldürülmüştür.
Hepsi o.
Hepsi o. Sadece o nedenle. Bunlar işte devletin manevi şahsiyetine saldırı olarak görmüşlerdir. Şiiri anlamamışlardır.
O dönemin Eğitim Bakanı da söyleşilerinde Ece Ayhan'dan eksik gedik anıtlar yapmayı pek seven bir bakan, o kadar söyleyeyim.
Adı ne ver lan?
Nabi Avcı.
Hadi be.
Ya tabii. Neyse, sonuçta şöyle bitirmişim ben. Hep böyle şeyim var bak. Sonuç var. Öykülerimde olmayan bir şey bu programda yapıyorum. Öykülerimde benim sonuç yoktu ama burada var. Ece Ayhan, evet, sisteme, devlete, cumhuriyetin böylesine, iktidara sonuna kadar karşı ama faşistlere, faşist tertiplere de bir o kadar karşı demişim. Vay
Alkışlamak istiyorum seni.
be.
Ama sonra
Evet.
alkışlarım
Programdan sonra
olur.
ben seni alkışlayacağım. Devam edelim mi?
Edelim bakalım.
Ece Ayhan'ın sesleriyle devam ediyoruz. Ben İlhan Metin, İlhan kanepeye uzandı. Ben de İsviçre'den gelmişim, orayı anlatıyorum. Nokta nokta diye bir cadde var. İsviçre'deyken Edip'e, Turgut'a mektup yazdım. Mektupta şu Hektor efsanesi var ya, topundan vurulur. Ona bir gönderme yapmıştım. Nokta nokta ile ilgili kartta yazdım. İşte konuşuyordum. Metin Altıok suratı asık oturuyor ama böyle çok sinirli. Birdenbire ben coğrafya ve tarihten hoşlanmam dedi. Aynen böyle. Ayda ne ilgisi var Metin dedim. İlhan oradan atıldı. Bu hayvan şiirden anlamaz dedi. Metin de İlhan şimdi kalkar döverim seni dedi. Sonra durdu durdu. Yahu ben gidip bira alacağım dedi. Meğer içkiyi bırakmış, o yüzden böyle barut gibi. İçkici bunlar. Ne yapacaksın? Ama içince sapıtıyorlar. Bak Cemal sapıtmazdı. İçince gerçek yüzlerini açığa çıkarıyorlar. Korkunç tabii.
İçmezdi,
Ecehan içmezdi değil mi?
içerken görmedim ama gençliği de
Ne sigara
içmiştir.
ne alkol.
İçmiş, gençliğinde içmiş bir dönem ama o ameliyat olduktan sonra, o beyin ameliyatı olduktan sonra sigara, alkolü bırakmış büyük bir ihtimalle.
O senin çok güzel sloganın var ya. Hayatı bırakma, alkolü bırak. Ne? 86.
Evet.
Oktay Akbal'la muhabbetim vardır. Aslında bütün arkadaşlar öldü. Oktay Akbal sağlam adamdır. Namusludur. İlhan'ı sayamıyorum. Malum İlhan.
İlhan
Bizim
belki.
İlhan. Ben bir keresinde üstü kapalı olarak aramızda eti en zayıfımızdır demiştim. Nasıl üstü kapalı ama?
Ama bu şey, etiği zayıf demek, ahlaksız demek değil.
Değil, evet.
Değil. Aynen. Biraz da öyle de neyse.
Öyle diyelim. Şairler söz konusu olduğunda hiç öyle değil yazarlar.
Kesinlikle.
Doğrusu etik değil diyor Ece'de. Etik inceltilmiş hali. İnsan yönleri zayıf. Demedim artık.
Hayvan demiş.
Ah İlhan ha. Şu, senin şeyde kitapta gördüm o İlhan'la İlhan Berk'le kimindi? Enis Batur'un mektuplaşmaları.
Ha.
Orada sen de böyle etik sarsıcı epey bir şey gördün ama orada.
Evet. O mektuplardan da okuyacağım, evet.
Eyvallah. 87. Telefon çalıyor. O sırada sen akordeon çalıyorsun. Eve giriyorsun. Elindeki akordeonu öylece koyuyorsun. Ama Edip Cansever akordeonu açarak koyardı. Turgut'un mecazları yeniydi. Bu yüzden kapalı sanabilirler. Bilge Karasu'nun şairi Turgut Uyar'dır. Turgut sahici. Sıkıldığını belli eder. Şiirinde de. Bilge Karasu etmez. Saklar, göstermez.
Güzel.
Güzel olan ne biliyor musun burada? Sıkıldığını belli etmek edebiyat yaparken. Bundan büyük bir erdem edebiyatçı için ben düşünemiyorum. Niye yazıyorsun o zaman diye bana sormazsın herhalde.
Hayır canım, niye
sıkıldığını
sorayım?
Belli edeceksin.
Canım, sıkıldığını belli eden bir yazar kadar kendisi, bizim en büyük problemimiz ne? Kendimiz olabilmek. Ya kendimiz olduğumuz zaman 24 saat işte vur patlasın çal oynasın bir hayatımız yok ki insanların. Bütün hiç kimsenin öyle bir hayatı yok. Varsa da kendi hayatına yansın. Öyle bir hayat olmaz. Hayat sıkıntıların da olduğu bir yerdir. Bu yazarlar da insan. Dolayısıyla yazarken o sıkıntısını, yazma sıkıntısını da aktarabilen insan tabii ki başımın üstünde yeri var.
Şimdi bu sağcılık kavramına girdim ya ben, hani bir dolanmaya çalışıyorum. Harbi, daha doğrusu harbi edebiyat diye. Bu şeyde de var mesela. Ayça'nın romanı, son romanı. Mecburum ben bunu yazmaya diyor yazar orada. Ama şey, sıkıldığını da belli ediyor. Kahramanlar, eğleniyorum evet. Ama şey, sıkıldığım yerler de var diyor. Anladın mı? 88. Enis'le buluştuk. Bilge'ye gideceğiz. Bilge Karasu. Hala öyle mi diye sordum. Enis maalesef dedi. Eşcinsel. Elleri kocaman. Ağzı böyle geniş.
Vay be.
Ya ben bu diyaloğun Enis Batur'la yaşandığına inanmıyorum, inanamıyorum. Bir insanın hala eşcinsel olması ne demek ya? Yani bu yaşandı, bunu yazdım ben ama hala hani oradaki Enis bana çok tuhaf geliyor.
Enis'le buluştuk, Bilge'ye gideceğiz. Hala öyle mi diye sordum. Enis maalesef dedi. Eşcinsel.
Hayır, şey desin, maalesef. Hala yazıyor. Hala şair.
Elleri kocaman, ağzı böyle geniş. Enis Batur da yani.
Yapmaz.
Yapar yapar, bana ne? Kendinin bileceği iş.
Yani Enis Batur'un cevap hakkı var. Değil mi?
Hayır, yok.
Biliyorum. 89. Biraz da sen okusan, sesin pek iyi değil ama olur mu?
Okuyabilirsin.
Yoruldum ben.
Ölmeden önce İskenderiye'ye gitmek isterdim. Daha çok Kahire'yi biliyorum. Necip Mahfuz'dan. Gerçek üstücülerin haritasına belki de İskenderiye'yi eklemek isterdim. Kavafis ve Lawrence'ın İskenderiye'si ve bir parça da Rembo'nun. Orada sözcüklerin peşine koşmuştur. Bir kent insanı sözcüklerin peşinde koşturabilir. Sözcüklerin katmanları, kabukları kaldırılınca İskenderiye'nin, bir kentin tarihini görüyorsun. Sözcükleri kaşımak. Ben de şu an bacaklarımı kaşıyorum. Yaraların kabuklarını kavruyorum. Hoşuma gidiyor. Nihayet Hanım'ın da hoşuna gidiyor aslında. Hoştur tabii. Bazı şehirler Kahire ya da İskenderiye gibi geceleri büyürler. Semtler semtlere akar boşalır. Şehir şehire çarpa çarpa. Sıkı düşünce de öyle değil mi? Düşünce de çarpa çarpa, çarpışa çarpışa büyür. Bu yüzden 10 yıl, 20 yıl sonra da olsa şiirde, edebiyatta yeni bir akım görülecektir. Ben çok ciddi okuyorum ama sen daha
iyi okuyorsun. Yok, güzel okuyorsun.
İkinci yeni hep bir şiir akımı olarak görüldü. Bu akımın öyküde, romanda, yontuda, müzikte karşılığı yok mu? Büyükçe bir balık ufak bir balığı yutmuş. Amma büyük balığım ha demiş. Bunu derken palamutun karnının içindeymiş. Palamut da başka büyük bir balığı. O da, o da. Derken en büyük balinaymış ve balina da bir akvaryumun içindeymiş. Tarih tersinden okunmalı. Tarkovski, ne işe yarar tarifim diye sorar. Bugünü anlatmazsa. Ben de şiirlerime hep bugünün tarihini atmışımdır. Ama ağır laflar.
Ya birbirinden ağır laflar. Şu geçenlerde gördüm, burada mı okudum bilmiyorum, şu olağanüstü. Bazı şeyler geceleri büyürler. Sanki bir başkası bu lafı kendisininmiş gibi almıştı.
Hırsızlık mı yakaladı?
Sanırım orada hırsızlık ama olağanüstü ya. Çünkü şey, akılda kalmayacak gibi.
Hırsızın adını hatırlıyorsan söyle.
Hatırlamıyorum, ben onun peşine koşacağım. İyi. Yakalayacağım onu. Bir de ben de şiirlerimi hep bugünün tarihini atmışımdır. Burada bahsettiği şey değil bugünün tarihi. Bugünü atmışımdır diyor. 3 Ocak 2017 falan değil.
Benim şiirimde olağanüstü tarihi, bugünün evet, tarihi
bugün
vardır.
Benim evet, şiirim bugünü anlatıyor. 50 1950'lerde yazdığım şiirler de bugünü anlatıyor. 2020'yi de ya da 30'u da anlatacak herhalde bu gidişle. 60'ımda bir de şey var. Bugünün tarihini, bugünü yazar şair de epey fazla. Yani bugün de işte popüler kültüre teslim olmuş. 10 satacak, 5 satacak, 5. baskısını yapacak. Anladın mı? Ödüller alacak, edecek ama yarına oluşacak mı, yarın tarihine ulaşacak mı? Ben o konuda benim şüphelerim var. Ama Ece Ayhan başka bir tarihin
Ne dediğini
şairi.
anlamadım ben.
Ya bugün de dolanan şairler, yazarlar da var. Ama tam bugüne sıkışmış diyeyim.
Bugünden derken
Bugünden
güncelden
güncelden
bahsetmiyorum.
bahsedeyim. Yani güncele sıkışmış, işte bir adım ötesine geçip geçmeyecekleri şey meçhul. Yani
Ama
şüpheli şairler,
hangi
yazarlar.
güncel? Magazinel güncel mi? Siyasal güncel mi? Ekonomik güncelinde de farklı farklı şeyleri var.
Evet, o da
Alanları
var.
var. Hangi güncel?
Ya Ece Ayhan'ın bahsettiği güncel değil herhalde.
Güncel aynı zamanda da taze demek. Bugün çıktı bu yumurta. Güncel yumurta.
Öyle mi?
Taze. Yani kötü bir anlamı yok her zaman. Uydurdum öyle yumurta, güncel yumurtayı.
Güzelmiş. Şunu 90'dan devam edelim mi?
Sen niye bana okutuyorsun ki bunu?
Ya biraz da yani senin sesinden dinlemek iyi olur. Bir de uzaklaşıyorum. Metne arama bir mesafe giriyor, iyi oluyor.
Ben miyim o
Kafam okuyunca
mesafe?
anlamıyorsun
O
kendi
mesafe ben
sesini.
miyim? Ha.
Evet. Mesafe yaratıcı ses, atlan.
Sonra okurun belleği ne kadar zayıf olsa bile tarihsel bir im. Bu im ne demek ya?
Kullanmış Ece Ayhan, ben ne yapayım? Bu arada 90. ses bu ses.
Ha. Sonuna geliyoruz yani programın.
Evet.
Tarihsel bir im çağrışımı hızlandırır. Çünkü ortaokulda ya da lisede olsun o tarihin yanından geçmiştir.
Devam edelim.
91. Türkiye'de hakim olan nehçe Ankara Türkçesi değildir. İlk ipucunu Keyse İdalı söylemişti. Girit'ten yeni gelir bu. Genç kız. Refleksleri hızlı, akıllı, uyanık bir kız. Duyun umumiyede bir patlama olur. Patlamada Sezai Karakoç yaralananlardan biridir. Keyse İdalı duruma hemen hakim olur. Paniğe izin vermez. Her gün 5-6 saat Farsça, Arapça çalışmıştır. Telaffuz düzgünlüğü için arkadaşları alay etmesin diye birazdan geleceğim demezler. Birazdan geleceğim derler.
92.
Hadi bunu da sen
Değer
oku.
yargıları düz mantığa yaslanır. O mantıktan kaynaklanır. Resmi tarih budur. İktidardakilerin cumhuriyetin tarihi yoktur. Bir de örtük gizli iktidar, örtük cumhuriyetin resmi tarihi vardır. Ki bu İstanbul'da yazılır, yazılmıştır.
Doğru.
93.
93 evet.
Rilke'nin notlarını bul. Necati Gil çevirisi. Çok güzel Türkçesi. Benim de Cemal'in de Turgut'un da başucu kitabıdır. Rilke'nin notları, Malte Lauritz Bricke'nin notları. Burada bahsettiği kitap. Sahiden de başucu olabilecek bir kitap. Ben Almanya'da yanıma götürmüştüm kitabı. Trende okurken başucu kitabımı yanı başımda unuttum. Trende. Frankfurt, Mannheim yollarında. Kaybetmiştim. İçime oturmuştu felaket. Şimdi bu kadar notlar, 93, zaten geriye bir 8 not kaldı.
Onu da önümüzdeki programda
Önümüzdeki
yapar.
programda yaparız. Böylece bütün notları kayıt altına almış oluruz.
Biz de.
Tarihsel görevimizi yaparız.
Evet.
Değil mi?
O zaman önümüzdeki hafta son prostatik mi diyoruz?
Son prostetik diyoruz. Belki arada bir bakarız başka projeler. Çünkü konuşmuştuk ya seninle. Ece'nin iz düşümü şairlerdeki, yazarlardaki eğer bulabilirsek hani onlarla sohbet edebilir miyiz? Bakalım, bir deneyelim.
Ben
Bilemedim.
böyle bir cümle kurabildim mi lan? Ece'nin iz düşümü şairler falan.
Yani Ece'nin iz düşümü şairlerde nasıl, ya da yazarlardı? Onunla ilgili program falan
Derin bir
yapabilir
konu be.
miyiz?
Ha, neyse
Derin bir
bakarız.
konu, öyle sohbetler falan yapabiliriz. Çok da
Biz sohbet
sosyaliz
edebilecek
ya.
insanlarız.
Çok kişiyi tanıyoruz ya. Haftanın kitabını geçelim mi?
Hadi geçelim.
Şimdi Gençlik Düşü, Ayhan Geçkin'in kitabı. Ya son programa geliyoruz ya artık, bu program hani Ayhan'dan bahsetmeden yapmayalım dedim. O yüzden
Tanıyor musun?
Ayhan'ı tanırım ben. Tanıştığımız var. Sahiden de iyi, güzel bir adam. Şimdi
Allah sağlığına var versin.
yani Ayhan Geçkin, yani bir avuç izlenisi yazardan biri benim için. Kimseye laf atmıyorum. Mesela Hasan Ali Toptaş var. Şimdi yenilerde keşfettiğim, burada da bahsettik, Semra Topal var. Bu yazarları da ben elinden geldiği kadar izlemeye çalışıyorum. Bana göre diyorum da burada aslında bir kez daha ben ya kendimizden, kendi okumalarımızdan bahsediyoruz. Bunu sürekli vurgulama gereği hissediyorum nedense. Bir başkası okuduğunda yani burun kıvırabilir, hadi canım sen de diyebilir bu yazarlara, Semra Topal'a.
Niye dipnot düşüyorsun ki? Bu çok da normal bir şey.
Ya öyle bir niye çekincem var benim bilmiyorum.
Ben şimdiden burun kıvırmaya başlayayım mesela.
Başladım. Şimdi Gençlik Düşü romanı 7 yıl sonra 2013'te ikinci basımını yapabilmiş bir kitap. Bende de ikinci basım var. Birinci basımı da vardı kim bilir nerelerde. Ya da birilerine vermişimdir muhakkak. Bu 7 yıllık mesafe 2013'te basılmış. Bana göre Türkiye'de edebiyat okurunun nitelik ve niceliği açısından acınası halinin en önemli göstergelerinden biri. Çünkü çok fazla okuması gereken bir kitap ya da şey bir yazar Ayhan Geçkin. Ya 7 yılda ikinci basımını yapıyor. Yuh. Yuh. Şimdi Ayhan Geçkin'in her kitabı ile ilgili ben kendi ismimle ya da takma isimlerle tanıtım yazıları yazdım. Kenarda romanı ile başlayan yazın serüveni Ayhan'ın bu aralıksız, düzgün, disiplinli, böyle sessiz sedasız sürüp gidiyor. Kenarda'yı okuduğumda ben biliyor sarhoş olmuştum. Almanya'daydım o zaman. Şimdi orada böyle iç için kaynayan bir dil vardı. Beni hayrete düşürmüştü. Bu akıcı dil. Denip durup ya, denilir ya. Bu akıcı dilin ne olduğunu ben en güzel karşılıklarından birini Ayhan'da gördüm.
Ne dedin az önce?
Akıcı dil.
Durup da durup yani.
Bir daha bakayım. Şimdi akıcı dil denirken kastedilen şeyin en güzel karşılığını Ayhan'da bulabiliriz. Bana göre dil sıvı bir şeydir. Ayhan'da sahiden de. Akar, böyle akmazsa sızar. Akamadığı durumlarda biri kımıldamaya, ürpermeye devam eder. Olmadığı böyle kederle buharlaşıp kurur olduğu yerde.
Çok şairane.
Çok şairane ama Ayhan Geçkin adamı şair yapacak bir yazar. Şimdi Gençlik Düşü'ne gelirsek İstanbul'dan Bozkır kentine, sen okudun bu arada Gençlik Düşü'nü.
Hayır, okumadım.
Sana bırakacağım zaten. İstanbul'dan Bozkır kentine, Ankara'ya okumak için gelen bir gencin etrafında örülmüş kitap. Beraberinde bir engeli taşıyan gencin arayış öyküsü. Kendini değil sadece yaşamı, anlamı, hatta yazıyı, edebiyatı arayan biri var bu kitapta. Yazma sürecinin ta kendisi kitabın konusu esasında. Sana okuman için ayırdığım anlatı da yazma süreciyle ilgili bir alıntı olacak bu arada. Şimdi ufak tefek havada köpük gibi dağılıp giden olaylar, daha doğrusu olay parçacıklarıyla dolu bir kitap. Bu teellenmeyi, bir araya gelmeyi bekleyen parçacıklar. Yani bu anlamda Sevin Burak tavrından söz etmek mümkün mü, değil mi? Emin değilim ama bana Sevin Burak anıştırdı diyeyim. Bir sarkacın ucunda evetten hayıra sallanıp duran insanlardan Ayhan'ın tabiri bu. Aslında 32 tekmili birden memleketi ve bizi saran derin kasvetten, kederden, bizden, eşyalardan, kurumlardan söz ediyor. Sürekli taban tepiyor. Şehri neredeyse karış karış dolaşıyor kitaptaki kahraman. Dolayısıyla Ayhan Geçkin de. Bütün bunları yapan kendisi ama inanılmaz bir geriye çekilişte o kendisinden bir yabancı, üçüncü tekil şahıs gibi bahsetmesini çok iyi beceriyor. Bu bir beceri mi? Evet beceri. Türk edebiyatının alışık olmadığı bir tavır bana sorarsan. Geçkin ve Gençlik Düşü'ndeki ses kendi tabiriyle bir şey anlatmak için değildi. Sanki içeride homurdanan şeye karşı konuşuyor. Muhteşem yabancının sesi mırıldanıyor bu romanda. Sanki olayları, şeyleri, sesleri kaydetmeye gelmiş bu dünyaya. Olay dediğime bakma, olmayış aslında. Ses de koca bir sessizlikten ibaret. Geçkin diğer romanlarındaki gibi bu romanda da şeylerin arasında yapayalnız kalmayı, onları şaşkın, hayret, keder dolu gözlerle işte bakmayı başarıyor. Zaten her baktığın şey sana kaygıyla yüklüymüş gibi geliyor diyor sayfa 138'de. Tüm yüzeyler kaygıyla şişmiş, kabarmış. Yeni bir dilin, yeni tariflerin, yeni anlatımın yazarı Ayhan Geçkin. Edebiyatla ilgilenen herkesin uğramak zorunda olduğu bir durak.
İyi.
Son olarak Ayhan Geçkin'in kitaplarının ortak bir beyanı var. Yazarlık yazmak yeteneği değildir. Yazarlık eleştirmenliktir. Kendini okuma, yani nerede kaldığını, nerede kaybolduğunu bilme yeteneğidir.
Farklı bir tanımlama.
Evet. Sana ayırdığım bölümde şu kadarı yeter. İki paragraf sadece.
Evet, yazı yazma sana bir yol, bir açıklık, bir geçit sunmadı. Tam aksine görünen o ki, eğer olmuşlarsa tüm yolları kapadı. Bir tabut kapağı gibi üstüne kapandı. Boğuluyorsun. Düşünün uyandırdığı bu sözcük, evet doğru sözcük bu, düşmek. Düşüş falan değil. Bu boğulmak. Ama aynı zamanda yitirdiğinin bu kadar açık olarak farkına varmakla başka bir şeyi de çok iyi fark ediyorsun. Bir kitaba can veren şey tamı tamına bir yaşama can verenle aynı şeydir. Hadi eyvallah.
Hadi bakalım.
Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar.